Ayrım 19.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezar Paves.
Kontes'in Cenova'da kaç akrabası olduğunu anlamak zordu. Akrabalar arasında bir psikopatın bile olduğunu söylüyorlardı. Yaşlı kadının artık evine uşak, hizmetçi bulundurmadığını duymuştum. Kızlı erkekli torunları yetiyordu. Bu durumda İren'in nasıl bir umut peşinde koştuğunu anlayamıyordum. İsteği gerçekleşse bile Kasarino malı ötekilerine bölüştürecekti. Nido'daki hizmetçilik yapmakta yetinecekse diyecek söz yoktu. Bizim mallarımıza, ahıra, samanlıklara, buğdaya, üzüme bir göz attığımda İren'in ondan daha varlıklı olduğunu, Kasarina'nın belki de dramasını elde etmek için onunla konuştuğunu düşünüyordum. Beni öfkelendirse de bu düşünce daha çok hoşuma gidiyordu. İren'in tutkusuna böyle bir ilgi göstermesi olanaksız geliyordu bana. Ama diyordum kendi kendime, gönlünü kaptırdığı besbelli. Kasarina'dan hoşlanıyor, onunla evlenmek için can atıyor. Onunla konuşabilmek, dikkatli olmasını, bir hödüğün Nido'dan dışarıya adım bile atmayan, kendisi kitap okurken yerde oturan bir budalanın peşinde koşmamasını söyleyebilmek istiyordum. Silvia hiç olmazsa zamanını böyle boş yere harcamıyor, birlikte olmaya değer biriyle dolaşıyordu. 18 yaşında bir çocuk olmasam Silvia belki benimle bile çıkardı. İren üzülüyordu da, bu kont yavrusu şımarık bir kızdan daha kötü olmalıydı. Huysuzluk yapıyor, kendine hizmet ettiriyor, yaşlı kadının adını kötüye kullanıyor ve İren ne diyecek, ondan ne isteyecek olsa hayır yanıtını veriyor. Başkalarına danışmak, yanlış adım atmamak, onun kimliğini, sağlığını, beğenilerini dikkate almak zorunda olduklarını söylüyordu. Gezmeye gitmediği ya da eve kapanmadığı seyrek zamanlarda şimdi İren'in iç çekişlerini dinlemek Silvia'yı düşünüyordu. Yemekte Emilia'nın dediğine göre İren yere bakıyor, Silvia ise gözlerini ateşi varmış gibi babasına dikiyordu. Yalnızca bayan Elvira kupkuru sözler ediyor, Santina'nın çenesini siliyor, doktorun oğlu, Toskanalı adam, subaylar ve diğerleri gibi kaçırılmış kısmetleri hayıflanıyor, çoktan gelin olmuş, çocuk bile bekleyen yaşları daha küçük kanelli kızlardan söz ediyordu. Sormatio lafı ağzında geveliyor, hiçbir zaman hiçbir şeyden haberi olmuyordu. Bu arada Silvia'nın ilişkisi gelişiyordu. Umutsuz öfkeli olmadığında avluda, bağda onunla karşılaşmak, konuştuklarını dinlemek büyük bir keyifti. Kimi günler arabayı hazırlatır, tek başına yola çıkıp Canelli'ye giderdi. Araba yol sürerdi, bir erkek gibi. Bir keresinde Nuto'yu at yarışları yapan Buoncasino'ya klarnet çalmaya gidip gitmeyeceğini sordu. Ne yapıp edip Canelli'ye bir eyer satın almak, at binmeyi öğrenmek, başkalarıyla birlikte yarışlara katılmak istiyordu. Arabaya koşulan bir atın kötü alışkanlıklar edindiğini, yarışamayacağını ona anlatmak Kahyar Lazone'ye düşmüştü. Daha sonra Silvia'nın Matteo'yu bulup ona kendisinin de ata binebildiğini göstermek için Buoncasino'ya gitmeye istediğini öğrenildi. Bizler bu kız sonunda erkek giysileri giyip panayırlarda ip cambazlığı yapacak diyorduk. Tam o yıl Canelli'ye içinde biçerdöverlerin daha çok ses çıkartan motosikletlerden oluşan bir atlı karıncaların bulunduğu bir çadır kurulmuştu. Bileti 40 yaşlarında sıska, kızıl saçlı, parmakları yüzük dolu, ağzından sigara düşmeyen bir kadın satıyordu. Göreceksiniz diyorduk. Cavalierco Matteo da Silvia'ya bıkınca onu böyle bir atlı karıncanın başına oturtacak. Canelli de söylediğine göre bilet parasını verirken elini belirli bir biçimde tezgaha dayarsan kızıl saçlı kadın daha sonra perdeli büyük araba samanlarının üstünde onunla sevişebileceğin saati fısıldıyormuş hemen. Silvia bu noktaya gelmemişti daha. Çılgın gibiydi. Ama inadından Matteo için çıldırıyordu ve öyle güzel, öyle sağlıklıydı ki şimdi bile bir sürü erkek evlenirdi onunla. Akıl almaz şeyler oluyordu. Artık kızla Matteo, Serodi'de bir bal kulübesine gidiyorlardı. Bir derenin kıyısında motosikletin ulaşamadığı yarı yıkılmış bir kulübeydi. Yürüyerek gittikleri bu kulübeye örtü ve yastık götürmüşlerdi. Matteo Morada da, Caravaliar'da da Silvia ile birlikte görünmüyordu. Kızın adını korumak için değil, ortada görünüp de sorumluluk yüklenmemek için böyle davranıyordu. İlişkiyi sürdürmek istemediğini biliyor, böylece namusunu kurtarıyordu. Silvia'nın yüzünde Matteo ile yaptıkların izlerini yakalamaya çalışıyordum. O Eylül ayında üzüm toplamaya başladığımızda, o da İran'da tıpkı eski yıllarda olduğu gibi beyaz üzüm bağlarına geldiler. Asmaların dibine çömermesine bakıyordum. Salkımların arayan ellerine bakıyordum. Kalçalarının kıvrımına, beline, gözlerine düşen saçlarına bakıyordum. Patikadan indiğinde de adımların sekişine, başın sallayışına bakıyordum. Tepeden tırnağa her yanını biliyordum. Ama bir türlü değişti şimdi. Matteo geçti diyemiyordum. Aynıydı o, Silvia'ydı. O bağ bozumu Mora için yılın son şenliği oldu. Ermişler gününde İren hastalandı. Kanilli'den doktor geldi. İstasyondaki doktor da geldi. İren tifo olmuştu, ölüyordu. Hastalık bulaşmasın diye Santina ile Silvia'yı Alba'ya akrabaların yanına gönderdiler. Silvia gitmek istemedi ama boyun eğmek zorunda kaldı. İşler üvey ana Emilia'nın sırtına yüklendi. Üst kattaki odalarda sobalar hep yanıyordu şimdi. İren'in yatak çarşafları günde iki kez değiştiriyorlardı. O sayıklıyordu, iğne oluyordu, saçlarını dökülmeye başlamıştı. Bize ilaç almak için Canelli'ye gidip geliyorduk. Sirino, Noel'e çıkmaz dedi. Ertesi sabah papaz geldi. Bunlardan Mora'dan, bizlerin orada yaşadıklarımızdan ne kaldı geriye? Yıllarca akşamları ıhlamurdan gelen bir esinti, nedenini bilmesem de bir başkası olmam, gerçek benliğimi duyumsamam için yeterli olmuştu. Bu vadide ve çevresinde kim bilir kaç kişinin şu ara vaktiyle bizim yaşadıklarımızı yaşamakta olduklarını ve bunu bilmediklerini, düşünmediklerini aklından geçiririm hep. Belki bir ev, kızlar, yaşlılar, bir kız çocuğu vardır. Bir Nuto, bir Canelli, bir istasyon, benim gibi uzaklara gidip talihini denemek isteyen biri vardır. Ve yazın buğday döverler, bağ bozumu yaparlar, kışın ava giderler, bir taraça vardır. Her şeyi bizim gibi yaşarlar. Böyle olması kaçınılmazdır. Çocuklar, kadınlar, dünya değişmedi ki. Artık güneş şemsiyesi kullanmıyorlar. Pazar günleri panayına gidecek yerde sinemaya gidiyorlar. Buğdayı siloya gönderiyorlar. Kızlar sigara içiyor. Ama yaşam aynı yaşam ve bir gün çevrelerine baktıklarında onlar için de her şeyin sona ermiş olacağını biliyorlar. Cenova'da savaşın yıktığı evler arasında karaya ayak bastığımda söylediğim ilk şey her evin, her avlunun, her taraçanın birileri için değer taşıdığı olmuştu ve yaşanmış bunca yılın, bunca anının bir gece içinde hiçbir iz bırakılmaksızın yok olmasını düşünmek, yıkılan binalardan, ölen insanlardan daha büyük bir üzüntü vermişti. Yoksa yanılıyor muydum? Belki böylesi daha iyi, her şeyin bir kuru ot alevinde yok olması, insanların her şeyi yeniden başlamaları. Amerika'da böyle yapıyorlardı, bir şeyden, bir işten, bir yerden sıkılınca değiştiriyorlar. Oraya meyhaneleri, belediyesi, dükkanları, bir mezarlık gibi bomboş koskoca köyler var. Nuto Mora'dan söz etmekten hoşlanmıyor ama birçok kez kimseyi görüp görmediğini sordu bana. Çevredeki çocukları, kuka, top, meyhane arkadaşlarını, dans ettiğimiz kızları düşünüyordu. Her birinin nerede olduğunu, ne yaptığını biliyordu. Salto'daki evde otururken yoldan biri geçse gözlerini kısıp karşısındakine "Bunu tanıyor musun?" derdi. Sonra karşısındakinin yüzündeki şaşkınlıkla dalga geçer, kendisinin de onu da kadehlerine içki doldururdu. Konuşurduk. Arada bana siz diyen olurdu. Angileyim ben diye sözünü keserdim. Siz nereden çıktı? Kardeşin, baban, ninen ne oldular? Köpeğin öldü mü? Fazla değişmemişlerdi. Değişen bendim. Yaptığım şeyleri, söylediğim sözleri, oynadığım oyunları, yaptığım şakaları, unuttuğum olayları anımsıyorlardı. Peki Bienetetayı, dedi içlerinden biri. Bienetetayı anımsıyor musun? Elbette anımsıyordum. Robinler'e gelin gitti, rahattı yerinde dediler. Hemen her gece Nuto Angela'ya beni görmeye geliyor, doktorun, sekreterin, başçavuşun, tapucunun arasından beni çekip alıyor ve konuşturuyordu. İki kesiş gibi ağaçların altında yürüyor, cırcır böceklerinin seslerini dinliyor, Berbo'nun esintisini soluyorduk. Bizim zamanımızda bu saatte köye hiç gitmemiş bambaşka bir yaşamımız vardı bizim. Ayın ışıdığı bir gece Nuto, Karatepelerin gölgesinde Amerika'ya gitmek için gemiye nasıl bindiğimi ve 20 yaşında olsaydım yine aynı şeyi yapıp yapmayacağımı sordu. Amerika'dan çok insan yerinde koyulamamanın doğurduğu öfkenin, çekip gitmekten çok herkesin açlıktan öldüğümü sandığı bir gün geri dönmek tutkusunun ağır basmış olduğunu söyledim ona. Köyde kalsam ırgattan, yaşlı bir Sirino'dan başka bir şey olamazdım. Sirino da bir süre önce ölmüştü. Bir saman yığınından düşüp bel kemiğini kırmış, bir yıl öyle sürünmüştü. İşte bu nedenle talihimi denemek, Borminda'ya geçtikten sonra denizde aşıp düşündüğümü gerçekleştirmek istemiştim. Vapura binmek kolay değil dedi Nuto, yürekliymişsin. Yüreklilikle ilgisi olmadığını söyledim, kaçmıştım. Her şeyi anlatabilirdim ona. Babanla dükkanda yaptığınız konuşmaları anımsıyor musun? Daha o günlerde baban bilgisizlerin hep bilgisiz kalacaklarını, çünkü gücün insanların bilgisiz kalmasından çıkarı olanların ellerinde, hükümetin, kara cübbelilerin, sermaye sahiplerinin ellerinde olduğunu söylerdi. Burada morada bir şey yoktu. Ama askerliğimi yaparken Cenova'nın dar sokaklarını, iş yerlerini görünce işverenlerin, sermaye sahiplerinin, askerlerin ne olduklarını anladım. O sırada faşistler vardı. Böyle şeyler söylenemezdi. Ama başkaları da vardı.
Ayrım sonu.